Ayrım 2.
Bakışları biraz daha yumuşak olsaydı onlara kimse dayanamazdı. Ama Allah'a şükür bu gözlerdeki tek ifade küçük görme ile çaresizlik arası bu gözlere hiç de yakışmayan bir ifadeydi. Çay bardakları epey uzaktaydı. Onlara erişemeyecekti. Ben ona yardım etmek için davrandım. Tıpkı altınlarını saymakta olan bir cimrinin kendisine yardım etmek isteyen bir kimseye dönüşünü andıran bir hava içinde hışımla bana döndü. ''Sizden yardım istemem.'' diye kestirip attı. ''Ben onları kendim alırım.'' ''Hemen affedersiniz.'' dedim. Kusursuz siyah elbisesinin üzerine bir önlük bağladı. Elinde bir kaşık çayla çaydanlığa doğru eğilirken ''Çaya davet edilmiş miydiniz?'' diye sordu. ''Bir bardak verirseniz memnuniyetle içerim.'' dedim. Kadın sorusunu tekrarladı. ''Davet edilmiş miydiniz?'' Hafifçe gülümseyerek ''Hayır.'' dedim. ''Beni davet etmesi gereken kimse sizsiniz.'' Çayı kaşığıyla birlikte kutuya atarak öfkeyle yerine oturdu. Alnı kırışmış, o kıpkırmızı alt dudağı ağlamaya hazırlanan bir çocuğunki gibi sarkmıştı. Bu arada delikanlı da omuzlarına eski püskü bir ceket almış, ateşin karşısında dimdik duruyor, sanki aramızda paylaşılmamış bir koz varmış gibi gözlerinin kuyruğundan dik dik beni süzüyordu. Onun bir uşak olup olmadığından şüphelenmeye başlamıştım. Kıyafeti, konuşması pek kabaydı. Bay ve bayan Heathcliff'lerde göze çarpan üstünün kavasından onda eser yoktu. Kıvırcık kumral saçları hem gürdü hem de çok bakımsızdı. Favorileri yanaklarına doğru uzuyordu. Elleri de işçi eli gibi kir içindeydi. Yalnız davranışları serbest, hatta biraz da mağrurdu. Evin hanımına hizmet ederken de bir uşaktan beklenen şekilde atik davranmıyordu. Onun durumunu kesin olarak öğrenmemi sağlayacak ipuçlarını elde edemediğim için adamın garip davranışlarını görmemezlikten gelmeyi tercih ettim. Zaten 5 dakika sonra da Heathcliff'in içeri girmesiyle ben de bu huzursuz durumdan biraz olsun kurtuldum. Neşeli bir hal takınarak ''Görüyorsunuz ya, söz verdiğim saatte geldim efendim.'' diye bağırdım. ''Havanın kötülüğü yüzünden de yarım saat kadar burada kalmam gerekecek ama tabii evinizde kalmama izin verirsiniz.'' Elbisesinin üzerindeki beyaz tanecikleri silkeleyerek ''Yarım saat mi?'' diye mırıldandı. ''Buralara gelmek için böyle karlı fırtınalı havayı seçmenize şaştım doğrusu. Bataklıkta yolunuzu kaybetme tehlikesinin bulunduğunu biliyor musunuz? Bu kırları iyi bilenler bile böyle zamanlarda sık sık yollarını kaybedebilirler. Hem size bir şey söyleyeyim mi? Şimdilik havanın düzelme ihtimali de hiç yok.'' ''Belki de adamlarınızdan biri bana kılavuzluk edebilir. Sabaha kadar da Garinch'te kalır. Bana birini verebilir misiniz?'' ''Hayır, veremem.'' ''Ya öyle mi? O halde ben de işimi kendim hallederim.'' ''Öf!'' O eski püskü ceketlisi yırtıcı bakışlarını benden ayırıp genç kadına çevirerek sordu. ''Çayı hazırlayacak mısınız?'' Kadın da Heathcliff'e dönerek ''Ona da çay verilecek mi?'' diye sordu. Cevap ''Hadi hazırla!'' oldu. Bu öyle de sert bir sesle söylenmişti ki yüreğim oynadı. Bu sözlerdeki eda adamın tabiatının kötülüğünü açığa vuruyordu. Artık Heathcliff için esaslı bir adam demek de içimden gelmiyordu. Hazırlıklar tamamlanınca beni ''Hadi bakalım efendi, çek sandalyeni'' sözleriyle sofraya çağırdı. Kaba delikanlı dahil hepimiz masanın etrafına dizildik. Ciddi bir sessizlik içinde yiyip içmeye koyulduk. Sofra başındaki bulutlu havaya nasıl ben sebep oldumsa bulutları dağıtmanın da gene bana düştüğünü düşünüyordum. Bu insanlar her Allah'ın günü sofraya böyle ciddi, öfkeli bir halde oturamazlardı. Ne kadar kötü huylu olurlarsa olsunlar gene de bu öfkeli ifade yüzlerinin her zamanki normal ifadesi değildi herhalde. Birinci bardağı bitirip ikincisini beklerken çok garip diye söze başladım. Geleneklerin zevklerimize, fikirlerimize şekil vermesi çok garip. Birçokları sizin şu dünyadan uzak tam bir sürgün gibi yaşayışınızda mutlu bir taraf bulunabileceğini akıllarına bile getirmezler. Bay Heathcliff, fakat şunu da söylemek isterim ki bir aile çevresi içinde bulunurken kalbinizle evinizi başarıyla çekip çeviren sevimli bir hanımınız varken... Yüzünde şeytanca bir gülümseyişle sözümü kesti. ''Benim sevimli hanımım mı? Nerede o? Yani şu benim sevimli hanımım nerede?'' ''Bayan Heathcliff, yani hanımınız demek istedim.'' ''Ha evet, yani vücudu çürüdükten sonra da ruhunun koruyucu bir melek olduğunu, uğultulu tepeleri korumak görevini üzerine aldığını söylemek istiyorsunuz, öyle mi?'' kod kırdığımı fark ederek bunu düzeltmeye çalıştım. İkisi arasında karı koca olmalarına imkan bırakmayacak derecede büyük yaş farkı bulunduğunu tahmin etmeliydim. Biri 40 yaşlarındaydı. Bu da bir erkeğin bir kızla aşk evlenmesi yapabilme ihtimalinin pek zayıf olduğunu anlayacak kadar kafasının işlediği bir yaştır. Bu hayal ancak çökme yaşlarında bizim tek avuntumuz olur. Öteki de daha 17'sinde bile görünmüyordu. Birden zihnimde bir şimşek çaktı. Şu dirseğimin dibinde oturup çanaktan çay içen, ekmeğini kirli elleriyle yiyen palyaço onun kocasıydı mutlaka. Heathcliff'in de oğlu olsa gerekti. İşte diri diri gömülmenin sonucu da buydu. Ondan daha iyilerinin varlığından haberi olmadığı için kızcağız kendini bu hödüğün kollarına atmıştı. Ne yürekler acısı bir durum. Onda pişmanlık duygusu uyandırmamaya dikkat etmeliyim. Bu düşüncemle biraz kendimi beğenmişlik yaptım sanılabilir ama öyle değil. Komşum bana dünyanın en berbat insanı gibi görünmüştü. Bir hayli yakışıklı olduğumu da edindiğim tecrübeler bana öğretti. Heathcliff, Bayan Heathcliff benim gelinimdir diyerek düşüncelerimi doğruladı. Konuşurken nefret dolu bir bakışla ona bakıyordu. Yüzündeki kaslar bütün öteki insanlardakinin tersine içinden geçenleri anlatmayacak anormal yapıda değilse. Yanımdakine dönerek, ha tabii şimdi anladım dedim. Bu koruyucu meleğin tarihli sahibi sizdiniz. Bu önceki potumdan daha da kötü olmuştu. Delikanlının yüzü al al oldu, hücum etmeye hazırlanıyormuş gibi yumruklarını sıktı. Sonra kendini çarçabuk toparlayıverdi. Havaya pek kaba bir şekilde küfür etti. Bunu aslında bana söylemişti ama ben duymamazlıktan geldim. Ev sahibim, ne yazık ki tahminlerinde hep yanılıyorsun efendi dedi. İkimiz de sizin iyilik perinize sahip olma şansını elde edemedik. Onun eşi öldü. Onun gelinim olduğunu size daha önce söylemiştim. Demek ki benim oğlumla evlenmiş. Öyleyse bu genç adam da oğlum değil elbette. Heathcliff kendisini bu ayının babası sanman pek garip bir şeymiş gibi gülümsedi. Öbürü de benim adım Harriton Earnshaw diyerek gürledi. Bu isme saygı göstermeni tavsiye ederim. Adamın kendini böbürlenerek takdim edişine içimden gülerek saygıda kusur etmedim ki diye karşılık verdim. Gözlerini ısrarlı bir şekilde üzerime dikmişti. Ben kendi bakışlarımı başka yöne çevirmek zorunda kaldım. Çünkü kulak tozuna bir yumruk sallamaktan ya da kendimi tutamayıp kahkahalarla gülmekten korkuyordum. Bu sevimli aile çevresinde kendimi pek yabancı hissetmeye başlamıştım. Buranın havasındaki huzursuzluk bütün maddi rahatlıklarını hiçe indirmekteydi. Bir üçüncü defa bu çatı altına girmeden önce uzun uzun düşünmeyi kararlaştırdım. Yemek işi sona erdikten sonra hiç kimse ağzını açıp bir çift güzel laf etmeye niyetli görünmeyince havanın durumuna bakmak üzere pencerelerden birinin önüne gittim. Gördüğüm manzara pek iç karartıcıydı. Etraf pek vakitsiz gecenin karanlığına bürünmüş, gökyüzü ile tepeler acı bir soluk kesici rüzgarın girdabıyla kar fırtınası içinde birbirine girmişti. Yanımda bir kılavuz olmadan eve gitmemin mümkün olacağını sanmıyorum diye elimde olmadan bağırdım. Yollar şimdiden karla kaplanmıştır. Öyle olmasa bile bir adım ötesini görmeme imkan yok. Heathcliff, Harriton şu koyunları ahırın sondurmasına sür dedi. Bütün gece ağılda kalırlarsa üstleri karla örtülür. Önlerine bir kalas koymayı da unutma. Gittikçe artan bir öfkeyle peki ben nasıl gideceğim diye sordum. Soruma karşılık alamadım. Etrafıma bakınca köpekler için bir bakraç dolusu yulaf getiren Joseph'le ocağın üzerindeki raftan çay fincanlarını alırken yere düşürdüğü kibritleri teker teker sayarak oyalanmaya çalışan Bayan Heathcliff'ten başka kimseyi göremedim. Joseph yükünü bıraktıktan sonra odaya şöyle tenkitçi gözlerle bakındı. Çatlak sesiyle söylenmeye başladı. Herkes bir yana gidip bir şeyler yaparken sen nasıl burada aylah aylah dolaşıyorsun? Ben onu anlamıyorum. Sen geç bir, hiçbir işe yaramazsın. Kulağına da hiçbir söz girmiyor. Kötü adetlerinden vazgeçeceğin yok. Tıpkı anan garı gibi seni de şeytan çarpacak. Bir an bu sözlerin bana söylendiğini sandım. Öfkelenerek ihtiyar budalayı bir tekmeyle dışarı atmak için ona doğru yürüdüm. Bayan Heathcliff'in cevap vermesi beni durdurdu. Seni gidi utanmaz iki yüzlü bunak seni. Şeytanın adını ağzına alınca çarpılacağını hiç düşünmüyor musun? Sana haber vereyim. Beni kızdırmaktan vazgeç. Yoksa senin işten atılmanı yalvar yakar isteyeceğim. Kadın raftan koyu renk ciltli bir kitap alarak seslendi. Sana büyücülükte ne kadar ilerlediğimi göstereceğim. Pek yakında da yapamayacağım hiçbir şey kalmayacak. Kızıl inek tesadüfen ölmedi. Senin romatizmalarının da alın yazısı olduğunu inanmak güç. İhtiyar adam, ah şeytan garı, şeytan garı diye söylendi. Tanrı bizi götürüklerden korusun. Sus imansız, sen lanetlinin birisin, defol. Yoksa fena halde canını yakarım. Burada hepinizi muma çevireceğim. Bana karşı koymaya ilk yeltenini de ona ne yapacağımı söylemeyeceğim. Ama sen göreceksin. Defol, seni göz hapsinde tutuyorum, bunu unutma. Küçük cadı güzel gözlerine kötü bir ifade vermişti. Joseph de içten gelme bir dehşet duygusu içinde bir yandan dua edip bir yandan cadı diye söylenerek titreye titreye dışarı çıktı. Kadının davranışının sıkıntıdan ileri gelen bir çeşit oyun olduğunu düşündüm. Onunla yalnız kalınca da içinde bulunduğum sıkıntılı durumla onu ilgilendirmeye çalıştım. Ciddi ciddi, Bayan Heathcliff dedim. Sizi rahatsız ettiğim için bağışlayın beni. Yalnız sizde bu güzel yüz varken ister istemez yufka yürekli olmuşsunuzdur. Bana evimi bulmama yardım edecek bir iki ipucu verin. Siz Londra'ya nereden, nasıl gidilebileceğini bilmediğiniz gibi ben de buradan evime nasıl gidileceğini bilemiyorum. Kadın iskemlesine iyice büzülerek oturmuştu. Önünde bir mum vardı. Koca kitap da açılmış kucağında duruyordu. Geldiğiniz yoldan dönün dedi. Belki çok kısa bir öğüt ama size bundan daha iyisini veremem. Beni bataklıkta ya da karla kaplanmış bir hendekte ölü bulurlarsa buna biraz da sizin sebep olduğunuzu düşünerek vicdanınız sızlamayacak öyle mi? Ben nasıl sebep olabilirim? Sizinle beraber gidemem ki. Bahçe duvarının önüne kadar gitmeme bile izin vermezler. Siz mi? Böyle bir gecede benim için eşikten dışarı adımınızı atmanıza bile gönlüm razı olmaz diye bağırdım. Bana yolumu tarif etmenizi istiyorum, göstermenizi değil. Ya da Bay Heathcliff'i benim yanıma bir kılavuz vermeye zorlamanızı istiyorum. Kime dersin? Burada bir o, bir de Harriton, Zilla, Joseph, ben varız. Çiftlikte çalışan yanaşma falan yok mu? Hayır, hepsi bu kadar. Öyleyse ben de bu gece burada kalmak zorundayım. Bunu ev sahibinizle kararlaştırın. Benim bu işle hiçbir ilgim yok. Mutfağın önünden Heathcliff'in sert sesi duyuldu. İnşallah bu sana ders olur da bu tepelerde aklını estiği gibi dolaşmaktan vazgeçersin. Burada kalmaya gelince misafirler için hazır yatak bulundurmam ben. Kalacak olursan ya Harriton'un ya da Joseph'in yatağında yatmaya göze alırsın. Ben bu odadaki sandalyelerden birinin üzerinde uyuyabilirim dedim. Kaba herif hayır hayır dedi. Yabancı zengin de olsa fakir de olsa gene yabancıdır. Ben göz hapsinde bulundurmadıkça bir yabancıyı buralarda başıboş bırakmak işime gelmez. Bu hakaret sabrımı tüketmişti. Bir küfür savurdum. Onu itip avluya çıkmak üzere telaşla yürürken Harriton'a çarptım. Etraf o kadar karanlıktı ki çıkış yerini göremiyordum. Elimle araştıra araştıra dolanırken birbirlerine yaptıkları medenice muamelelerden birine daha kulak misafiri oldum. Başlangıçta delikanlı benimle dost olmaya niyetli görünüyordu. Ben parka kadar onunla giderim dedi. Efendisi ya da nesi ise cehenneme kadar yolum var diye bağırdı. Atlara kim bakacak? Bayan Heathcliff umduğumdan çok daha yumuşak bir tavırla söylendi. Bir insanın hayatı atların bir gecelik ihmal edilmelerinden çok daha önemlidir. Birisinin onunla gitmesi şart. Harriton terslendi. Ama senin emrinle değil. Ona abayı yaktıysan çeneni tutman daha hayırlı olur. Öyleyse dilerim Allah'tan ruhu hepinizin rahatını kaçırsın. İnşallah Bay Heathcliff de Geraint yıkılıp dökülünceye kadar kiracı bulamaz. Joseph'in yanına yaklaştım. Bağındı hele diye bağırdı. Garı hepiciğini lanetliyor. Konuşulanları duyabileceği bir yere çömelmiş, lamba ışığı altında inekleri sağıyordu. Lambayı hızla kaptığım gibi yarın geri yollarım diye bağırarak en yakın kapıya koştum. Yaşlı adam be diye bağırarak peşime düştü. Lambayı çalıyor bu herif. Hey guçu guçu, hey göpek gurt, tutun şu herifi. Ön kapı açılınca uzun tüylü iki canavar boğazıma saldırdı. Beni yere yıktı. Bu arada lamba da sönmüştü. Heathcliff ile Harriton'un birbirine karışan kahkahaları öfkemi de utancımı da son haddine vardırmıştı. Allah'tan ki o iki canavar beni diri diri parçalamaktan çok bacaklarını uzatıp gerinerek kuyruklarını sallaya sallaya esnemeye meraklıydılar. Fakat benim yerden kalkmama da göz yummayacaklardı. Bu yüzden o kötü yürekli efendilerinin gönlü olup beni kurtarıncaya kadar yerde yatmak zorunda kaldım. Ondan sonra da başım açık, öfkeden titreye titreye haydutlara beni serbest bırakmalarını emrettim. Beni bir dakika daha orada tutmaları kendi aleyhlerine olacaktı. Bu arada öyle duyulmamış tehditler savurdum ki benim hıncımın sonsuzluğu yanında Kral Lyrinkiler hiç kalırdı. Sıkıntımın şiddeti burnumun kanamasına sebep oldu. Heathcliff hala gülüyor, ben de hala tehdit savuruyordum. Benden daha sakin, benimle eğlenenden daha insaflı biri gelip işe karışmasaydı bu oyun nasıl sona ererdi bilmiyorum. Biri dediğim şu şişman kahya kadın Zillah idi. Kopan gürültünün sebebini anlamak için nihayet dışarı fırlamıştı. Birilerinin bana kötülük ettiklerini düşünmüş. Efendisine karşı gelmek cesaretini gösteremediği için de insafsızların gencini kelimelerle yaylım ateşe tuttu. ''Daha neler Bay Önşov?'' diye bağırdı. ''Bakalım bundan sonra ne halt karıştıracaksınız? Kapımızın eşiğinde cinayet mi işleyeceğiz? Yo, bu ev bana göre yer değil. Şu zavallı çocuğa bakın, neredeyse boğulacak. Şşt, sus, bu böyle devam etmez. Hadi gel de yaranı bereni sarayım. Ha şöyle, kımıldama.'' Bu sözlerle birlikte bir kova dolusu buz gibi suyu başımdan aşağıya döktü. Sonra beni zorla mutfağa götürdü. Bay Heathcliff de peşimizden geldi. Yüzündeki geçici neşe kaybolmuş, her zamanki suratsız, kederli havasına bürünmüştü. Çok hastaydım, başım dönüyordu, bayılacak gibiydim. Bu yüzden de adam beni çatısının altında barındırmak zorunda kaldı. Zillah'a bana bir bardak konyak vermesini söyledi. Sonra içeriki odaya geçti. Bu sırada Zillah da diller dökerek beni teselli etmeye çalıştı. Efendisinin emrini de yerine getirdikten sonra kendimi biraz daha iyi hissedince yatmaya götürdü. 3. Beni yukarı kata çıkarırken mumu gizlememi, gürültü yapmamamı tembih etti. Çünkü beni yatıracağı oda hakkında efendisinin garip bir inancı varmış. Hiçbir zaman da orada bir kimsenin yatmasına izin vermezmiş. Sebebini sordum. Bilmediğini söyledi. Buraya geleli ancak 1-2 yıl olmuştu. Bu süre içinde o kadar garip olaylarla karşılaşmışlardı ki artık merak bile etmiyordu. Ben de meraklanamayacak kadar aptallaşmış olduğum için kapımı kapadım, çevreme bakınıp yatağı aradım. Odanın bütün eşyası bir koltuk, bir elbise dolabı, bir de tepesinde posta arabalarının pencerelerine benzeyen dört köşe pencereler açılmış kocaman bir meşe sandıktan ibaretti. Yanına gidip içine bakınca bunun çok eski model, acayip bir yatak olduğunu fark ettim. Ailenin her ferdini teker teker oda ihtiyacında bırakmayacak şekilde yapılmıştı. Daha doğrusu küçük bir odacıktan farkı yoktu. İçindeki bir pencerenin alt kenarı da masa işi görüyordu. Kapısının kanatlarını açtım. Elimde mumla içeri girdim. Kanatları tekrar kapattım. Artık Heathcliff'in gözetlemelerine karşı da başkalarına karşı da kendimi güvenlikte hissediyordum. Mumu yerleştirdiğim pencere kenarının bir köşesinde üst üste yığılmış birkaç küflü kitap vardı. Tahtanın boyalı kısımlarına ise bir takım yazılar kazılmıştı. Daha doğrusu bu yazılar büyüklü küçüklü çeşit çeşit harflerle tekrar tekrar yazılmış bir addan ibaretti. Catherine Earnshaw. Bazı yerlerde de değişip Catherine Heathcliff, bazı yerlerde de Catherine Linton oluyordu. Miskinlikten doğma bir kayıtsızlık içinde başımı pencereye dayadım. Catherine Earnshaw, Heathcliff Linton diye gözlerim kapanana kadar okumaya devam ettim. Gözlerim kapanalı 5 dakika bile olmamıştı ki karanlığın içinden beyaz harfler belirdi. Boşluk Catherine'lerle dolmaya başladı. Bu yılışık adın etkisinden kurtulmak için yerimden doğrulduğum zaman mumun eski kitaplardan birinin üzerine eğilmiş olduğunu, ortalığı da yanık deri kokusunun kapladığını fark ettim. Mumu üfleyip söndürdüm. Soğuktan mide bulantısından huzurum kaçmış bir halde oturup kenarı yanmış kitabı dizlerimin üzerine koydum. Bu ince harflerle yazılmış bir İncil'di. Pek ağır küf kokuyordu. Baş tarafındaki boş sayfaya "Bu kitap Catherine Earnshaw'undur" yazılmış, bir çeyrek yüzyıl öncesine ait bir tarih atılmıştı. Onu kapadım, başkasını aldım. Sonra ötekini, daha sonra ötekini derken hepsini gözden geçirdim. Catherine'in kütüphanesinde seçme eserler vardı. Yıpranma durumlarından da bir hayli kullanıldıkları belli oluyordu ama hepsinin de meşru maksatlarla kullanıldığı söylenemezdi. Çünkü hemen hemen hiçbir kısım başı yoktu ki kitap basılırken boş bırakılan yerlere mürekkeple bir takım yorumlar, yorum değilse bile ona benzer şeyler yazılmış olmasın. Kimisi birbirini tutmayan cümlelerdi. Kimisi de kişiliğini bulamamış, çocuksu bir el yazısıyla çiziştirilmiş hatıralar halindeydi. Boş bir sayfanın üst kısmında yapıldığı zaman oldukça kıymetli bir sanat eseri havasını taşıyan dostum Joseph'in kabataslak çizilmiş bir karikatürünü görünce pek sevindim. İçimde hemen bu meçhul Catherine'a karşı bir ilgi uyandı. Onun hiyeroglifi andıran soluk yazılarını şifre çözer gibi çözmeye koyuldum. Alttaki paragraf "Berbat bir pazar" diye başlıyordu. Babam geri dönebilseydi, Hindley onun yerini hiç dolduramıyor. Hele Heathcliff'e karşı çok kötü davranıyor. Heathcliff ile beraber isyan çıkaracağız. İlk adımı bu akşam attık. Bütün gün yağmurdan her yanı seller götürdü. Kiliseye gidemedik. Onun için bizi Joseph tavan arasına toplayıp ayin yapmak istedi. Bu yüzden de Hindley ile karısı aşağıda ocak başında rahat rahat oturup İncil okumaktan başka her işi yaparlarken buna kalıbımı basarım, Heathcliff'e, bana, zavallı yamak çocuğa dua kitaplarımızı alıp yukarı çıkmamız emredildi. Orada bir mısır çuvalının üstüne dizilmiş inleyip titrerken duayı kısa kessin diye Joseph'in de titremesi için dua ediyorduk. Ne boş fikir. Ayin tam 3 saat sürdüğü halde ağabeyim bizim aşağıya indiğimizi görünce "Ne o, bu kadar çabuk mu bitti?" diye bağırdı. Eskiden pazar akşamları fazla gürültü yapmadığımız takdirde oyun oynamamıza izin verilirdi. Şimdi ise bir küçük çıtırtı hepimizi birer köşeye dağıtmaya yetiyor. "Zalim diktatör, burada bir efendinin bulunduğunu unutuyorsunuz," diyor. "Tepemi attıracak olanı yok edeceğim. Tam bir sessizlik ve sükunet istiyorum. Hay Allah, sen miydin? Francis, sevgilim, şunun yanında gerçekten saçını bir çekiver. Parmaklarını çıtırdattığını duydum." Francis, çocuğun saçlarını olanca gücüyle çektikten sonra gidip kocasının kucağına oturdu. Orada iki küçük bebek gibi öpüşüp koklaşarak bizim bile utanacağımız cinsten saçma sapan sözlerle saatlerce vakit geçirdiler. Biz de mutfak tezgahının altına büzülmüş, kendi imkanlarımızla oyalanmaya çalışıyorduk. Önlüklerimizi birbirine bağlamış, perde gibi asmıştım. Derken Joseph bir iş için ahırdan çıka geldi. Perdeyi çektiği gibi emeklerimi boşa çıkardı. Kulak tozuma bir yumruk savurduktan sonra çatlak sesiyle söylendi. "Bey gömüleli şunun şurasında kaç gün oldu ki? Edilen dualar daha kulaklarımızda çınlıyordur. Bir de kalkmışlar eğleniyorlar. Utanın kendinizden, utanın. Oturun çocuklar, oturun. Okuma isteseniz ne iyi kitaplar var. Oturun da kendi derdinize yanın."